Herkese merhaba. İngiltere tarihi kitabında sona yaklaştık. Bugünkü konumuz 19. yüzyıl İngiliz liberal çağı, yaşanan siyasi gelişmeler, savaşlar ve Britanya İmparatorluğu üzerine olacak. İngiliz liberal çağını bir tarihle başlatmak istersek sanırım 1851 yılında Londra'da düzenlenen Dünya Fuarı diyebiliriz. Büyük sergi veya Kristal Saray sergisi düzenlendiği geçici yapıya atıfta bulunarak olarak da bilinen tüm milletlerin sanayi eserlerinin büyük sergisi Londra'nın Hyde Park Parkı'nda düzenlenen uluslararası bir sergiydi. 1 Mayıs'tan 15 Ekim 1851'e kadar sürmüştü. Bu 19. yüzyılda popüler hale gelen bir dizi dünya fuarı, kültür ve endüstri sergisinin ilkiydi. Etkinlik Henry Cole ve Birleşik Krallık Kraliçesi Victoria'nın eşi Prens Albert tarafından düzenlenmişti. Büyük sergiye Charles Darwin, Karl Marx, Michael Faraday, Samuel Colt, Orleanist Kraliyet ailesinin üyeleri ve yazarlar Charlotte Bronte, Charles Dickens, Lewis Carroll dahil olmak üzere zamanın ünlü kişileri katılmıştı. Dünyanın ilk meşrubatı olan Schweppes etkinliğin resmi sponsoruydu. Liberalizm, bireyin haklarına, özgürlüğe, yönetilenlerin rızasına, siyasi eşitliğe, özel mülkiyet hakkına ve kanun önünde eşitliğe dayanan siyasi ve ahlaki bir felsefedir. Liberaller, bu ülkelere ilişkin anlayışlarına bağlı olarak çeşitli görüşleri benimserler ancak genel olarak özel mülkiyete, piyasa ekonomilerinin bireysel hakları, liberal demokrasi, laikliği, hukukun üstünlüğünü, ekonomik ve siyasi özgürlüğü, ifade özgürlüğünü desteklerler. Basın, toplanma özgürlüğü ve din özgürlüğünü de içerir. Liberalizm sıklıkla modern tarihin baskın ideolojisi olarak anılır. Ancak dünya sergisinden sadece 2 sene sonra İngiltere kendini Osmanlı İmparatorluğu'nun yanında Rusya'ya karşı Kırım Savaşı'nda bulacaktı. Kırım Savaşı, Ekim 1853'ten Şubat 1856'ya kadar süren Rusya ile Osmanlı İmparatorluğu, Fransa Birleşik Krallık ve Sardunya-Piedmont'un ittifakı arasında yapılmıştı. Savaşın jeopolitik nedenleri arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun gerilemesi, Rusya İmparatorluğu'nun önceki Rus-Türk savaşlarında genişlemesi ve İngiliz ve Fransızların Avrupa uyumunda güç dengesini korumak için Osmanlı İmparatorluğu'nun koruma tercihi yer alıyordu. Parlama noktası o zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olan Filistin'deki Hristiyan azınlıkların haklarına ilişkin bir anlaşmazlıktı. Fransızlar Roma Katoliklerinin haklarını, Rusya ise Doğu Ortodoks Kilisesi haklarını destekliyordu. Kiliseler Osmanlılar aralarındaki anlaşmazlıklara giderip anlaşmaya vardılar ancak hem Fransız İmparatoru 3. Napolyon hem de Rus Çarı 1. Nikolas geri adım atmayı reddetti. Nikolas, Osmanlı İmparatorluğu'nun Ortodoks tabiasının kendi koruması altına alınmasını talep eden bir ultimatum vermişti. Britanya arabuluculuk yapmaya çalıştı ancak Nikolas'ın da kabul ettiği bir uzlaşma sağlanmıştı. Ancak Osmanlılar anlaşmada değişiklik talep edince Nikolas anlaşmadan vazgeçti ve savaşa hazırlandı. Temmuz 1853'te Rus birlikleri Tuna Prensliklerini işgal etti. 16 Ekim 1853 Fransa ve İngiltere'den destek sözü olan Osmanlılar Rusya'ya savaş ilan etti. Ömer Paşa liderliğindeki Osmanlılar güçlü bir savunma yürüttüler ve Rusların Silistre'deki ilerleyişini durdurdular. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki kale kasabası Kars'ta ayrı bir kuşatma meydana gelmişti ve Osmanlı'nın garnizonu takviye etme girişimi Kasım 1853'teki Sinop Muharebesi'nde bir Rus filosu tarafından yok edildi. Osmanlı'nın yıkılmasından korkan İngiliz ve Fransız filoları Ocak 1854'te Karadeniz'e girdi. Haziran 1854'te Kuzey'e Varna'ya taşındılar ve Rusların Silistre'yi terk etmesini sağladılar. Aynı zamanda Baltıklar'da Rusya'nın başkenti St. Petersburg yakınlarında bir İngiliz-Fransız filosu bir deniz ablukası başlatmıştı ve sayıca az olan Rus-Baltık filosunu sıkıştırmıştı. Ticarete ablukaya alarak Rusya ekonomik olarak zarar verirlerken aynı zamanda Ruslara büyük bir orduyu St. Petersburg korumaya sevk etmeye zorluyorlardı. 1855'te İtalyan Sardinya Krallığı, Fransa, İngiltere ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yanında Kırım'a bir sefer gücü gönderdiler. Cephe, her iki taraftaki birlikler için acımasız koşullar içeren Sivastopol kuşatmasına yol açtı. Fransızların Malakoff Kalesi'ne saldırmasının ardından 11 ay sonra Sivastopol nihayet düştü. İzole edilen ve savaşın devam etmesi halinde Batı'nın işgaline uğrama ihtimaline karşı karşıya kalan Rusya, Mart 1856'da barış talebinde bulundu. Fransa ve İngiltere, çatışmanın ülke içinde pek desteklenmemesi nedeniyle bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladı. 30 Mart 1856'da imzalanan Paris Anlaşması savaşı sona erdirdi. Rusya'nın Karadeniz'e savaş gemisi konuşlandırması yasaklandı. Osmanlı'nın vasal devletleri olan Eflak ve Boğa'dan büyükelçide bağımsız hale geldi. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Hristiyanlar bir dereceye kadar resmi eşitlik elde etti ve Ortodoks Kilisesi, itilaflı Hristiyan kiliselerin kontrolünü yeniden ele geçirdi. Kırım Savaşı, askeri kuvvetlerin patlayıcı deniz topları, demir yolları ve telgraf gibi modern teknolojileri kullandığı ilk çatışmalardan biriydi. Savaş aynı zamanda yazılı raporlarda ve fotoğraflarla kapsamlı bir şekilde belgelenen ilk savaşlardan biriydi. Savaş kısa sürede lojistik, tıbbi ve taktiksel başarısızlıkların ve kötü yönetimin sembolü haline geldi. Britanya'daki tepki, tıbbın profesyonelleşmesi talebine yol açtı. Bu talebin en ünlüsü, yaralıları tedavi ederken modern hemşireliği öncelik etmesiyle tanınan, dünya çapına dikkat çeken Florence Nightingale'di. Savaş sonrası Osmanlı'nın modernleşeceği ve Avrupa uyumu sağlayacağı düşünülüyordu. Ancak 1870'lerde Osmanlı çatırdıyor ve yıkılmaya doğru gidiyordu. Mevcut İngiliz hükümeti olan Disraeli, Osmanlı'nın Kırım Savaşı'nın olduğu gibi korunmasını savunuyordu. Ancak muhalefetteki ve daha sonra 1800'lerin sonlarında İngiliz siyasetinin önemli aktörlerinden biri olacak Gladstone, artık Osmanlı'nın parçalanması ve Balkanlarda ufak Hristiyan devletleri kurulması gerektiğini savunuyordu. Gladstone, Liverpool'da İskoç bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmişti. Avam kamerasına ilk kez 1832'de girdi ve siyasi kariyerine 1834'te Robert Peel yönetiminde Muhafazakar Parti haline gelen Yüksek Tory grubunda başladı. Gladstone, Peel'in her iki hükümetinde bakan olarak görev yaptı ve 1846'da ayrılıkçı Peelite'ye katıldı. Grup sonunda 1859'da yeni Liberal Parti ile birleşti. Gladstone'un fırsat eşitliğine ve ticari korumacılığa karşı muhalefeti vurgulayan kendi siyasi doktrini Gladstone'cu liberalizm olarak bilinmeye başladı. İşçi sınıfı arasındaki popülaritesi ona halkın William'ın lakabını kazandırdı. Yüzyılın sonlarına doğru İngiltere çok gelişmişti ve birçok İngiliz kasabası şehirler yaşayarak nüfusları milyonları geçmişti. Örneğin Londra 7,5 milyondu, Lancashire 2 milyon, West Midlands 1,5 milyon, genel olarak 40 milyonu geçmiş bir Britanya nüfusu vardı. 1868'de Gladstone ilk kez başbakan oldu. İlk bakanlığın sırasında İrlanda Kilisesi'nin kaldırılması ve gizli oylamanın getirilmesi dahil olmak üzere birçok reform kabul edildi. 1874'teki seçim yenilgisinin ardından Gladstone, Liberal Parti liderliğinden istifa etti. 1876'dan itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nun Bulgar Nisan ayaklanmasını sert bir şekilde bastırmasına tepki gösterdiği bir karşı muhalefet ile siyasete geri döndü. Onun 1879-80'deki Mitloidyan kampanyası birçok modern siyasi kampanya tekniğinin ilk örneğiydi. 1880 genel seçimlerinden sonra Gladstone ikinci bakanlığını kazandı. Etkili muhalefeti sayesinde Osmanlı Rusya karşısında yalnız bırakılmıştı. Büyük bir yenilginin ardından 1878'de Berlin Konferansı'nda Avrupa güç dengesi İngiltere'nin isteğine uygun olarak düzenlendi. Bulgaristan'a bağımsızlık verilirken Kıbrıs İngiltere'nin kontrolüne geçiyordu. Birkaç sene içerisinde Mısır da İngiltere'nin kontrolü altına girecekti. Mısır'dan sonra Sudan'ı da ele geçiren İngiltere, Sudan'da bir ayaklanmaya karşı uzun süreli bir savaşa girse de sonunda galip olarak çıkmıştı. Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika'da Osmanlı'nın neredeyse hiçbir etkisi kalmamıştı. Hindistan'da kontrolü altına alan İngiltere artık Britanya İmparatorluğu'ydu. Okyanuslarda sayısız adada kontrolü, Malezya'da Çin üzerindeki egemenliği, üzerinde güneş batmayan imparatorluğu yaratmıştı. İmparatorluğun başı Kraliçe Victoria'ydı. 20 Haziran 1837'den 1901'deki ölümüne kadar Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı'nın kraliçesiydi. 63 yıl 216 günlük hükümdarlığı Victoria dönemi olarak bilinir ve öncekilerden daha uzun sürmüştü. Bu, Birleşik Krallık'ta endüstriyel, politik, bilimsel ve askeri bir değişim dönemiydi ve Britanya İmparatorluğu'nun büyük genişlemesine damgasını vurdu. 1876'da Britanya Parlamentosu ona Hindistan İmparatorluğu unvanına ek olarak verilmesi yolunda oy kullanmıştı. Victoria, Kentucky Prince Edward, Prince Edward Kral 3. George'un 4. oğluydu ve Saxe-Coburg-Suffolk Prensesi Victoria'nın kızıydı. 1820'de babası ve büyük babasının ölümünden sonra annesi ve denetçisi John Coyray'ın yakın gözetimi altında büyüdü. 18 yaşındayken tahtı miras aldı. Victoria, hükümet politikasını ve bakanlık atamalarını özel olarak etkilemeye çalıştı. Kamuoyu önünde katı kişisel ahlak standartlarıyla özdeştirilen ulusal bir simge haline geldi. Victoria, ilk kuzeni Saxe-Coburg ve Gotha Prensi Albert ile 1840 yılında evlendi. 9 çocukları kıtadaki kraliyet ve soylu ailelerle evlendi ve Victoria Avrupa'nın büyük annesi lakabını kazandıracaktı. Albert'ın 1861'deki ölümünden sonra Victoria derin bir yas tuttu ve halkın önünde görünmekten çekindi. Onun inzivaya çekilmesinin bir sonucu olarak İngiliz Cumhuriyetçiliği geçici olarak güç kazandı ancak saltanatının ikinci yarısında popülaritesi yeniden arttı. Altın ve elmas jübileleri halka açık kutlama zamanlarıydı. Victoria 1901'de White adasındaki Osborne House'ta 81 yaşında öldü. Onafer hanesinin son İngiliz hükümdarıydı ve yerine Saxe-Coburg ve Gotha hanesinden oğlu 7. Edward geçti. Bugünkü bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde 20. yüzyıl İngiltere tarihini, iki dünya savaşını ve siyasi gelişmeleri konuşacağız. Bizi takip etmeye devam edin.